Ayrım 37, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 371. Vanderbilt kürsüye yalpalayarak ilerledi. Lee onu kısık gözlerle izliyordu. Sia'nın müdür yardımcısı burnuna komik derecede küçük gözlükler yerleştirmişti ve Lee'yi hem tiksindiriyor hem eğlendiriyordu.
''Tanrı'nın belasız olacağınlar, tam da benim aklımdan geçen isim Sal'' dedi Vanderbilt neşeyle. Kalabalığa doğru müjdeli haberleri varmış gibi eğildi. ''Ama inanın bana, bu zavallı bokları götleri tutuşana kadar kızartacağız. Pekala, elimizde ne var? Şimdiye kadar pek az şey var. Çok değerli yakıt rezervlerimiz yok oldu. Bizim gibi petrol tiryakileri için kötü haber. Ekonomik açıdan baktığımızda dünya üretiminin dibe vuracağı kesin. OPEC'i oluşturan zengin deve binicilerinin umurunda olmayacak tabii. Uluslararası deniz taşımacılığına gelince, Peak'in tüm detayları anlattığı gibi doğanın yeni zalim kurnazlıklarına karşı direnmeye çalışıyor. Ve biliyor musunuz, korkunun hükümranlığı işe yarıyor. Aramızda kalsın ama saldırgan balinalar ve köpek balıkları gibi saçmalıklar sadece çocuklar için. Abartılmış bir eşek şakası deyin isterseniz. Tamam, Amerikalı bir ailenin kıyıdan açıkta balığa çıkamaması kabul edilemez. Ama genel anlamda insanlığın uykularını kaçıracak bir sorun değil bu. Ve evet, 3. dünya ülkelerinin birinde 16 çocuğu ve karısını tek bir sardalya ile besleyen fukara balıkçını yem olmaktan korktuğu için sahilde oturması da pek üzücü. Bu berbat bir durum. Ama bütün dünyanın merhameti ona yardım edemez. İnsanlığın başka dertleri var. Zengin ülkeler darbe aldı. Kabadayı balıklar yakalanmak istemiyor ve bu yüzden ağları zehirle doldurup trolleri batırıyorlar. İsterseniz bunlara münferit vakalar deyin ama bunlardan bir sürü var. Ve bu gelişmekte olan ülkeler için kötü haber. Çünkü artık sadaka dağıtabilecek kimse kalmadı.
Vanderbilt onlara gözlüklerinin üzerinden şeytanca bir bakış fırlattı.
Biliyorsunuz millet, eğer dünyayı yok etmek isterseniz en büyük, en zengin ülkeleri dara sokarak dünyanın 1/3'ünü öldürebilirsiniz. Kastettiğim onları tamamen sıkıştırıp kendi sorunları ile ilgilenecek vakit bulamamalarına neden olmak. 3. dünya ülkelerinin hayatta kalabilmelerinin tek nedeni zengin devletlerin onları desteklemesi. Amerika'nın gazabına ihtiyacı var. Biliyorsunuz ki tüm o işe yarar rejim değişiklikleri uyuşturucu baronları ile münazara ediliyor ve ekonomik yardımla birlikte geliyor. O günler artık geride kaldı. Siz ve biz gemilere saldıran balina fikrine kıs kıs gülebiliriz. Ne de olsa tüm ekonomimiz hurda kanolar ve kamış sazlara dayanmıyor. Ama bu akşam açık büfede eşelenirken şunu hatırlayın. Batı yaşam standartları dünyanın geri kalanını yansıtmaktan çok uzak. Anomaliler 3. dünyanın sonunu hazırlıyor. El Niño sonu ilan ediyor. La Niña sonu ilan ediyor. Ve son zamanlarda doğanın bize sunduğu letafetle kıyaslandığında bu eski tarz felaketlerden herhangi biri bize uyardı. Hey, belki El Niño bir bira içmek için uğrar. Çok beklersiniz. Bizim ağırlayacak başka konuklarımız var. Avrupa'nın bazı bölgeleri sıkı yönetim altında. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Milletin geceleri ortalıkta dolaşmasını ve başlarını belaya sokmalarını engellemek için değil. Sıkı yönetim Avrupa'nın insani krizi yönetemediğini gösteriyor. Kızıl Haç, afet sonrası organizasyonlar, UNESCO gibi bilinen tüm kurumların çadır ve yiyecek ihtiyacını karşılayamadığını gösteriyor. Bu, medeni Avrupa'da insanların açlıktan veya enfeksiyonlardan öleceği anlamına geliyor. Salgın hastalıklar Avrupa'yı kasıp kavuruyor, Avrupa'yı. Sanki fisterya hücreleri ve bakteri konsorsiyumu yeteri kadar yıkım getirmemiş gibi. Ama yetmez. Norveç kolera tarafından tahrip edildi. Sıkı yönetim yaralıların tedavi edilmeyeceği ve makbul Avrupa vatandaşlarının cumartesi gecelerini yarışma programı seyrederek geçiren insanların sinekler hastalığı yayarken kurtçuklarla dolu yaralarla kaplanacakları anlamına geliyor. Mideniz hala bulanmadı mı? Bu daha hiçbir şey. Biliyorum hiçbir şey tsunami'den daha kötü olamaz. Ama ya bittiğinde ne olacak? Malzemeler patlamaya başlayacak. İtfaiye yangınlara yetişemiyor. Önce kıyı şeridi sırılsıklam oldu. Şimdi de alevlere büründü. Ah evet, bir şey daha var. Geri çekilen tsunami birkaç enerji santralindeki soğutma sistemlerini berbat etti. hıyarın tekinin denizin yanına inşa ettiği nükleer reaktörleri. Yani şimdi Norveç'te ve bir de İngiltere'de nükleer felaket var. Bu yeter mi, yoksa size verebileceğim başka bir şeyler daha var mı? Elektriklerin kesildiğinden bahsetmiş miydim? Üzgünüm baylar, bayanlar, ama şu anda Avrupa olmadan idare etmek zorundasınız. Ha, bir de üçüncü dünya olmadan. Avrupa'nın anası bellendi.
Vanderbilt beyaz bir mendil çıkarıp alnındaki teri sildi. Pi kusacak gibi oldu, bu adamdan nefret ediyordu. Kimsenin ondan hoşlanmaması, hatta belki adamın bile kendinden hoşlanmadığı gerçeğinden nefret ediyordu. Bir bozguncuydu, alaycıydı ve çamur atardı. Ve her şeyden öte Peak adamın her zaman haklı olmasından nefret ediyordu. Vanderbilt'e olan nefreti Lee ile paylaştığı birkaç şeyden biriydi. Bunun yanında Lee'den de nefret ediyordu. Bazen kendini kadının kıyafetlerini yırtıp attığını ve onu lanet koşu bandına eğdiğini hayal ederken yakalıyordu. Bu yüzündeki kendini beğenmiş sırıtışı siler atardı. Zengin ailesi, bildiği yabancı diller ve özel eğitimiyle kibirli bir orospu. Böyle zamanlarda bir çete lideri hırsız, katil ya da tecavüzcü olabilecek Jonathan Peak kontrolü ele geçirirdi. Bu diğer Peak'ten korkuyordu. Diğer Peak, West Point ideallerine, onura, zafere ve ülkeye inanmıyordu. Daha çok Vanderbilt gibiydi. Her şeyi çamurun içine çekiyor ve asıl gerçekliğin çamur olduğunu gösteriyordu. Diğer Peak çamurun içinde büyümüştü. Bronx'un pisliğinde yetişmiş siyah bir adamdı. "Pekala o zaman," dedi Vanderbilt neşeyle. "Yani Avrupa'nın suyu minik, sevimli alglerle dolu. Peki bununla ilgili ne yapacağız? Onları kimyasallarla mı boğacağız? Her zaman suyu kaynatabilir ya da içine küçük götleri öldürecek kadar zehir basabiliriz. Ama bu aynı zamanda bizi de götürür. Su tükeniyor. Daha evvelden hiç kimse duş yaparken kendilerine serenat yapıp yapmamak konusunda kararsız kalmamıştı. Ama artık durum değişti. Amerika'da ilk istakozların ne zaman patlayacağını kim biliyor? Tanrı'nın kayırdığı ülke dikkatli olsa iyi olur. Efendimizin bize karşı sabrı tükendi." Vanderbilt kıs kıs güldü. "Kusura bakmayın, Allah demeliydim. İşler buraya dayanacak dostlarım. Kendinizi sansasyonel bir takım haberlere hazır edin. Az sonra..." Neden bahsediyor diye düşündü Peak. Vanderbilt aklını mı kaçırmıştı? Tek açıklaması buydu. Böyle konuşmaya başlamak için birinin aklını kaçırması gerekirdi. Ekranda bir dünya haritası belirdi. Ülkeler ve kıtalar renkli çizgilerle birleştirilmişti. Kalın bir demet İngiltere'den uzanıp Atlantik'i geçiyor ve Boston, Long Island, New York, Manasquan ve Tuckerton'a ulaşıyordu. Başka bir çizgi bloğu biraz daha yayılmış, Pasifik'i geçerek Amerika'nın batı kıyısını Asya'ya bağlamıştı. Kalın çizgiler Karayip Adaları'nı ve Kolombiya'yı aşarak Akdeniz ve Süveyş kanalından Doğu Asya'yı geçip Tokyo'ya varıyordu.
"Derin deniz kabloları," diye açıkladı Vanderbilt. "Veri otobanları, telefon görüşmelerimizi iletiyor, internette sohbet etmemizi sağlıyorlar. Amerika ve Avrupa arasındaki bazı fiber optik bağlantılar en büyük 5 transatlantik kablo dahil sualtı heyelanı yüzünden mahvoldu. 2 gün önceden beri Flag Atlantic 1 isimli bir başka kablo da veri iletmiyor. Bu kablo New York'tan Britanya'daki St. Brieuc'a uzanıyor ve hatırı sayılır şekilde saniyede 1.28 terabit iletiyor." "Özür dilerim, iletiyordu. Flag Atlantic 1 yeni imha edildi ve bu sefer suçlusu sualtı heyelanı değil. Aynen San Luis Obispo ile Hawaii arasındaki TPC-5 de öyle. Bir şeyleri fark ediyor musunuz? Biri kablolarımızı kemiriyor. Köprülerimiz çöküyor. Elektriğin prizden geldiğini mi sanıyordunuz? Artık öyle değil. Dünya küçülüyor denirdi. Tam tersine. Kalküta'daki Poli teyzenizi aramak ve doğum gününü kutlamak istiyorsanız unutun gitsin. Uluslararası iletişim çöküyor ve nedenini bilmiyoruz. Ama kesin olan bir şey var."
Vanderbilt dişlerini göstererek sırıttı ve bodur gövdesinin el verdiği kadar kürsüye eğildi.
"Bu bir tesadüf değil. Hayır millet, bütün bunların arkasında birileri var ve bizi yavaş yavaş medeniyetten uzaklaştırıyorlar. Ama kaybettiğimiz ve kaybetmek üzere olduğumuz şeyler hakkında bu kadar konuşmak yeter."
Şen şakrak bir tavırla delegelere başını salladı. Yağlı kırışıklıkları çenesinin etrafında sallandı.
"Elimizde ne var? Şimdi onu konuşalım."
Anavak Vanderbilt'in sözlerinde biraz teselli bulmuştu. Bir süreliğine dünyaya inancını yitirmişti. Ama şimdi sanki dünya önüne geçmiş, elinde büyük bir pankartla geçit yapıyordu. Leon, sana inanıyoruz.
Doktor Anavak biyolojik ışıldayan bir organizma gördü diyordu Vanderbilt. Düz ve şekilsiz. Barrier Queen'i ararken böyle bir yaratık bulmadık. Ama şükürler olsun ki kahramanımız gemiyi eli boş terk etmemişti. Keserek yanına aldığı doku parçası test edildi. Madde Doktor Oliveira ve Doktor Fenwick'in kafa tutan balinaların beyinlerinde buldukları biçimsiz jöleyle tıpatıp aynıydı. Şimdi alglerin nasıl da taksiye biner gibi ıstakozların içine girdiğini hatırlayın. Eh, bunların dost canlısı taksi şoförü Bay İstakoz değildi. Direksiyonda onun yerine geçen başka bir herif vardı. O kabuklar havayla temas eder etmez çözülen sümüksü bir maddeyle tıka basa doluydu. Yine de Doktor Roche izlerini yakalamayı başardı ve tahmin edin ne oldu? Madde bizim eski dostumuz, jöle çıktı.
Ford ve Oliveira hızla fısıldaştılar. Sonra Oliveira o kısık sesiyle konuştu.
Gemideki ve balinaların beynindeki madde tıpatıp aynı, bu doğru. Ama ıstakozlardaki madde aynı yoğunlukta değil. Hücreler birbirine o kadar da yakın değil. Jöle meselesi hakkında bir fikir ayrılığı olduğunun farkındayım dedi Vanderbilt. Ama bunu çözmek sizin işiniz. Ben bildiğimi söyleyeceğim. Barrier Queen'i davetsiz misafirlerinin kaçıp gitmesini engellemek için tecrit ettik. Ve o zamandan beri rıhtım mavi mavi parlıyor. Işıltı uzun sürmüyor ama Doktor Anavak yetkisiz bir dalış için yasak bölgemize izinsiz girerken onu fark etmişti. Su örnekleri her okyanus damlasında bulunabilen sıradan mikroorganizma çorbasını gösteriyor. Peki o zaman ışıldama nereden geliyor? Bilimsel olarak daha doğru bir terim ihtiyacı ile ışıldamanın etkilerine Ura dalış robotunun video kayıtlarında şahit olan Dr. John Ford'a teşekkürlerimizle onu mavi bulut olarak adlandırdık.
Vanderbilt kambur balina Lucy ve sürüsünün görüntülerini oynattı.
Işık çakmaları balinaları korkutmuş veya onlara zarar vermiş görünmüyor ama şu bulut kesinlikle davranışlarını etkiliyor. Belki de içinde balinaların beynindeki maddeyi tetikleyen bir şeyler vardır. Belki de onlara yapışkan maddeyi zerk eden budur. Demek istediğim şu parlayan kamçı gibi dokunaçlar ne işe yarıyor? Pekala, bir adım öteye geçelim. Belki de dokunaçlar sadece jöleyi zerk etmiyordur. Belki de jölenin kendisidir. Eğer durum buysa balinalarda gördüğümüz şey, Doktor Anavak'ın Barrier Queen'de rahatsız ettiği şeyin dev bir versiyonudur. Yani aynı bilinmeyen organizma balinaları delirtiyor, midyelerin gemileri batırmasına sebep oluyor ve ıstakozların bedenlerini ele geçiriyor. Gördüğünüz gibi millet, ilerleme kaydediyoruz. Şimdi tek bilmemiz gereken bu şeyin ne olduğu, neden orada olduğu, jöle ve bulut arasındaki ilişki ve ah hangi orospu çocuğunun bunları laboratuvarında planladığı. Belki bu bize biraz ipucu verir.
Vanderbilt filmi tekrar oynattı. Bu kez kadrajın hemen alt köşesinde bir spektrogram belirdi. Bir seri güçlü frekans salınımı gördüler.
Ora akıllı bir küçük piç. Robot bulut biçimlenmeden saniyeler önce hidrofonlarından bir ses aldı. Zavallı aciz insan kulaklarımızda onu duyamıyoruz. Ama eğer doğru numaralı biliyorsanız ses ötesi ve ses altını duyulur kılmanın yolları var. Bunlar sosusu idare eden adamlar gibi profesyonel telekulaklar için çocuk oyuncağı.
Dipnot SOSUS, Sound Surveillance System, ses gözetim sistemi. Anavak doğruldu. SOSUS, bu şebekeyi daha önce defalarca kullanmıştı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, NOAA, akustik gözlem projesinin bir parçası olarak deniz altındaki sesleri tespit ve analiz etmeyi amaçlayan birkaç tesis işletiyordu. Deniz dinleme operasyonu için kullanılan alıcılar Soğuk Savaş zamanından kalmaydı. SOSUS ilk kez 1960'larda ABD donanması tarafından Rus denizaltılarını izlemek için yerleştirilen, dünya çapında pek çok hassas hidrofondan oluşan bir ses araştırma sistemi ağıydı. Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle birlikte sistem 1991'de yeniden sınıflandırılmış ve veri tabanı NOAA bilim insanlarının erişimine açılmıştı. Bilim insanları okyanus derinliklerinin hiç de sessiz olmadığını SOSUS sayesinde öğrenmişlerdi. Özellikle 16 Hz'den düşük frekans alanı çok yoğundu. Gürültüyü insanlar tarafından duyulur kılmak için gerçek hızından 16 kez daha hızlı çalmaları gerekiyordu. Birdenbire bir denizaltı depremi gök gürültüsüne dönüşüyor ve kambur balinalar cıvıldaşan kuşlar gibi şarkı söylüyor. Bu arada mavi balinalar birbirlerine yüzlerce kilometre öteden gürleyerek kesik kesik mesajlar gönderiyorlardı. Yıllık veri kayıtlarının neredeyse %70'i yüksek, ritmik bir gümbürtüyle doluydu. Okyanus tabanının jeolojik yapısını anlamak için petrol şirketlerinin kullandıkları havalı silahların sesi. O zamandan beri NOAA kendi sistemlerini geliştirerek SOSUS'u güçlendirmişti. Hidrofonlar ağı her yıl okyanusun daha derinine ulaşıyordu ve her yıl bilim insanları daha fazla gürültü duyuyorlardı.
Günümüzde bir nesnenin kimliğini ya da ne olduğunu sesinden tanımlayabiliyoruz, dedi Vanderbilt. Bu sayede bir geminin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar hızlı gittiğini, ne tür bir güç kaynağı kullandığını, hangi yönde ilerlediğini ve ne kadar uzakta olduğunu anlayabiliriz. Hidrofonlar bize her şeyi anlatır. Suyun sesi epey verimli bir şekilde ilettiği bilinen bir gerçek. Ses dalgaları su altında saatte 5500 kilometreye kadar çıkan olağanüstü bir hızla ilerler. Mesela eğer bir mavi balina Hawaii açıklarından osurursa, Kaliforniya'daki biri bunu kulaklıklarında neredeyse 60 dakika sonra duyabilecektir. SOSUS sadece sesi tespit etmiyor, kaynağını da tanımlıyor. NOAA'nın ses arşivi dilediğiniz her tür sesle dolu. Klikler, gümbürtüler, vızıltılar, köpürtüler, gıcırtılar, fısıltılar, biyoaküstik ve sismik veri ve çevre gürültüsü. Neredeyse her şeyi kategorize edebiliyoruz, ancak birkaç tane istisna mevcut. Ve bakın kim bizimle? NOAA'dan Dr. Murray Shankar. Size bundan sonrasını o anlatacak.
Hintli hatları ve altın çerçeveli gözlükleri olan tıknaz ürkek bir adam ön sıradan ayağa kalktı. Vanderbilt başka bir spektrogramı ekrana getirdi ve hızlandırılmış sesi çaldı. Oda tonlarında aşamalı yükselmeler olan boğuk bir uğultu ile doldu. Shankar gırtlağını temizledi. Bu sese upsweep diyoruz, dedi yumuşak bir ses tonuyla. İlk kez 1991'de kaydedildi ve kaynağı 54 derece güney, 140 derece batıda bir yerlerde gibi görünüyor. Upsweep SOSUS tarafından kaydedilen ilk tanımlanamayan seslerden biriydi ve o kadar yüksekti ki bütün Pasifik'te her yerden tespit edilmişti. Hala ne olduğunu bilmiyoruz. Bir teoriye göre Şili ve Yeni Zelanda arasındaki denizaltı dağı sırasında bir yerinde su ile erimiş lav arasındaki rezonanstan kaynaklanıyor olabilir. Bir sonraki görüntü lütfen Jack. Vanderbilt iki yeni spektrogram gösterdi. Julia 1999'da kaydedildi ve Scratch ise ondan 2 yıl önce Ekvatorol Pasifik'teki bir otonom hidrofon dizisi tarafından kaydedildi. Genlik 5 kilometre çapında bir alanda rahatlıkla duyulabiliyordu. Julia kulağa daha çok bir hayvan çağrısı gibi geliyor, öyle değil mi? Sesin frekansı hızla değişiyor, tek tek nota serilerine ayrılıyor, tıpkı balina şarkısı gibi. Ama bir balina olamaz, hiçbir balina bu yükseklikte sesleri çıkaramaz. Öte yandan Scratch iğneyi bir plak üzerinde enlemesine sürüklüyormuşsunuz gibi bir ses çıkarıyor. Ama böyle bir sesi yaratmak için bir şehir büyüklüğünde pick-up gerekecektir. Bir sonraki ses bitkin bir gıcırtıydı ve yavaşça kayboldu. 1997'de tespit edildi, dedi Shankar. Slow down. Güney kutbunda bir yerlerden kaynaklandığını sanıyoruz. Gemileri ve denizaltıları eledik. Ses Antarktika'da kayaların üzerine sürtünen bir buz tabakasından geliyor olabilir. Ancak yine tamamen farklı bir şey de olabilir. Biyolojik kökenli olması ihtimali her zaman var. Bazı insanlar bizim bu sesleri dev krakenin varlığını kanıtlamak için kullanmamızı bekliyorlar. Ama benim bildiğim kadarıyla bu türden yaratıklar pek ses çıkarabilecek yeteneğe sahip değiller. Bence yanlış bir varsayım. Her halükarda kimse slow down'ın ne olduğunu bilmiyor. Ama, utangaçça gülümsedi, en azından bugün sizin için şapkadan çıkarabileceğimiz bir tavşanımız var. Vanderbilt, URA video kaydından gelen spektrogramı bir kez daha çaldı. Bu kez sesi duyulacak kadar açmıştı. Ses tanıdık geldi mi? Bu Scratch. Peki URA'nın bize ne söylediğini tahmin edebiliyor musunuz? Sesin kaynağı mavi bulutun içindeydi. Yani bundan çıkarabileceğimiz...
Teşekkürler Murray, performansın bir Oscar'ı hak ediyor.
Vanderbilt öksürdü ve mendiliyle alnını sildi.
Bunlar gerçeklerdi, gerisi spekülasyon. Pekala millet, haydi size beyinlerinizi çalıştıracak bir şeyler vererek bugünü bitirelim.
Ekran ışıksız derinliklerde çekilmiş görüntüler gösterdi. Projektörlerin ışığında süzülen parçacıklar parlıyordu. Sonra düz ve yassı görünen bir şey kadraja girdi ve aniden geri kaçtı.
Film enstitü denize sürüklenmeden önce Marine Tech'te temizlendi. Şimdi eğer onların versiyonunu izlerseniz iki şeyi açık olarak göreceksiniz. Birincisi bu şey dev gibi, ikincisi ise parlıyor ya da daha doğrusu ışık çakması yapıyor ve sonra kadraja girdiğinde de ışığı sönüyor. Tek bildiğimiz Norveç'e yakın kıta yamacında deniz seviyesinin 700 metre altında gezindiği. Ona iyice bir bakın. Bizim jölemsi dostumuz değil mi? Bizim için bazı cevaplar bulun. Tanrı'nın yarattığı bir numaralı türün kurtuluşu sizin ellerinizde.
Vanderbilt delege sıralarını sırıttı.
Size yalan söylemeyeceğim. Dost doğru mahşer gününe ilerliyoruz. Bu yüzden işi aramızda paylaştırmayı öneriyorum. Siz bu mutasyon geçirmiş boku durduracaksınız. Onu ehlileştirmenin bir yolunu bulacak, ona bağırsaklarını kusturacak bir şeyler yedireceksiniz. Bu arada biz de bu pisliği bize gönderen piçi bulacağız. Ne gerekiyorsa yapın ama ağzınızı sıkı tutun. Manşetlere çıkma fikrine elveda deseniz iyi olur. Stratejik dezenformasyon için birleşik bir ABD-Avrupa politikası çoktan harekete geçti bile. En son ihtiyacımız olan şey herhangi bir türden sosyal, politik, dini veya başka tür bir huzursuzluk. Yani biz oyun oynamanıza izin verirken siz de Lee halacığınıza söz verdiğinizi unutmayın.
Johansson gırtlağını temizledi. Buradaki herkes adına eğlenceli sunumunuz için teşekkür etmek isterim dedi kibarca. Şimdi şunu bir anlamama izin verin. Size suda neyin dolandığını bizim söylememizi mi istiyorsunuz?
Bu doğru doktor.
Peki siz ne olduğundan şüpheleniyorsunuz? Vanderbilt gülümsedi.
Jöle ve birkaç mavi bulut.
Anladım. Johansson da ona sırıttı. Yani olayları kendi başımıza çözmemizi istiyorsunuz.
Biliyor musunuz Vanderbilt? Bence sizin bir teoriniz var ve eğer bizim işbirliğimizi istiyorsanız belki de bize teorinizin ne olduğunu anlatmalısınız. Bu makul, öyle değil mi?
Vanderbilt burun kemerini kaşıdı. Lee ile bakıştılar.
Pekala, yılbaşı hediyeler olmadan yılbaşı olmazdı diye geveledi. Tamam, bizim kendimize sorduğumuz soru şuydu. Felaketlerin en yoğun olduğu bölgeler nerelerdi? Hangi bölgeler kurtulmuştu? Dünyanın herhangi bir bölgesi kayırılmış mıydı? Ve vay canına, etkilenmeyen bölgeler Orta Doğu, eski Sovyetler Birliği, Hindistan, Pakistan ve Tayland'tı. Bir de Çin ve Kore. Arktik ve Antarktika'da da bir afet olmadı ama kutupları şimdilik bir kenara bırakalım. Temelde asıl kurban Batı. Örneğin Norveç açık deniz endüstrisinin yıkımını ele alın. Bu bile uzun vadede Batı'ya fazlasıyla hasar verip bizi birilerine bağımlı olacağımız bir konuma sürükler.
Yani sizi doğru anladıysam dedi Johansson yavaşça, bunun terörizm olduğunu söylüyorsunuz.
Şu adama bir madalya takın. Görüyorsunuz ya, bu kitlesel yıkım terörizmin iki özelliğini taşıyor. İlk olarak bedeli ne olursa olsun, hatta süreç içinde binlerce insanı öldürmek gerekse bile politik ve sosyal devrim istiyor. Örneğin İslami aşırılıkçılar oksijenin gerçek imana sahip olmayanlar için fazla olduğunu düşünüyor. İkinci tür ise kafayı mahşer günüyle bozmuş ve insanoğlunun şeytani olduğunu, Tanrı'nın gezegenine buyur edilme hakkımızı kaybettiğimizi ve yok olmamız gerektiği fikrini yayıyorlar. Bu insanlar ellerini ne kadar fazla para ve güce uzatırlarsa o kadar tehlikeli hale geliyorlar. Örneğin katil Alge ele alın. Dışarıda birileri herhalde bu şeyi üretme kabiliyetine sahiptir. Herkes bir köpeği ısırması için eğitmeyi bilir. Gen teknolojisi DNA'yı kurcalamamıza olanak tanıyor. Neden onu davranışları değiştirmek için kullanmayalım ki? Bir düşünün, o kadar kısa sürede bu kadar çok mutasyon, bu size nasıl görünüyor? Bana sorarsanız birileri test tüpleriyle epey meşgul olmuş derim. Orada bir yerlerde bilinmeyen biçimsiz bir organizmamız da var. Neden biçimsiz? Her şeyin bir biçimi vardır. Belki de amacı için bir biçime ihtiyacı yoktur. Belki bir çeşit protoplazma, organik bileşim, moleküler zincirler gibi kendini küçük kümeler halinde yönlendiren yapışkan bir kütledir. Balina beyinlerini veya istakoz kabuklarını ev belliyordur. Biliyorsunuz ki dostlar, bu kesinlikle bir tesadüf değil. Bu tasarlanmış ve eğer bir sebep arıyorsanız sadece Avrupa petrol endüstrisinin çöküşünün Orta Doğu'ya neler kazandıracağına bir bakın yeter.
Johansson ona baktı. Siz delisiniz Vanderbilt.
Öyle mi düşünüyorsunuz? Hürmüz Boğazı veya Süveyş Kanalı'nda hiç çarpışma veya kaza olmadı ama.
Ama neden salgınlar ve tsunamiler? Neden Arap petrolü için iyi para ödeyecek insanları yok etsinler? Hiç mantıklı değil.
Ah, katılıyorum dedi Vanderbilt. Bu delilik. Mantıklı olduğunu hiç söylemedim zaten. Sadece 2 ile 2'yi topladım. Akdeniz'de felaketlerden uzaktı biliyorsun. Böylece şu anda Basra Körfezi'nden Cebeli Tarık'a kadar açık bir rota var. Ama solucan popülasyonlarının nerede olduğuna bir bak. Güney Amerika ve Batı'ya ait petrol sahalarının olduğu her yerde.
Unutmayın, Amerika'nın kuzeydoğu kıyılarında da varlar. Avrupa'da gerçekleşen ölçekteki bir tsunami, sizin petrol ticareti yapan teröristleriniz için de bir felaket olur. Müşteriler pazardan silinir gider.
Doktor Johansson, Vanderbilt gülümsedi, siz bir bilim adamısınız ve bilimde her zaman mantık aranır. Siyah bundan yıllar önce vazgeçti. Doğanın kanunları bir anlam ifade edebilir, insanlar etmez. Nükleer savaşın soyumuzu kurutabileceğini hepimiz biliyoruz. Ama bu tehdit hala orada. Demokles'in kılıcı gibi tepemize asılı duruyor. Mesele şudur Doktor Johansson. Bond filmlerindeki dünyayı rehin almak isteyen kötü adamlar gerçekten varlar. Asıl var olmayan ise Bond. Saddam 1991'de Kuveyt petrol kuyularını ateşe verdiğinde kendi danışmanlarından bazıları bile bunun yıllar sürecek bir nükleer kışın kapısını aralayabileceğini düşünmüşlerdi. Haksız çıktılar ama yine de uyarılar onu durdurabildi mi? Bir şey daha, neden Kiel'deki arkadaşlarınıza tüm deniz altındaki metan atmosfere sızarsa gerçekte neler olabileceğini sormuyorsunuz? Bu konuda ancak spekülasyon yapılabilir. Elbette deniz seviyesi yükselir. Bu Avrupa'nın sonu olur ve Hollanda, Belçika ve Kuzey Almanya şahane birer su sporları merkezi haline gelir. Peki ama ya Orta Doğu'nun çorak arazilerinde ne olur? Belki çöller çiçek açar, Batı dünyasını kökünden silip süpürmek için birkaç tsunami'den fazlasına ihtiyacınız var. Arapların petrolünü almak için hala birileri bulunacaktır ve belki de terörist harekatın amacı kıyamet gününü getirmek değildir. Belki Batı'yı zayıflatmak ve hiç kimsenin bunun için savaşmasına gerek kalmadan dünya üzerindeki gücün yeniden dağıtılmasını sağlamaktır. Ve gezegenimize gelince eminim hepiniz eninde sonunda kendi kendinizi anlayacaksınız. Canavarlar okyanustan yükseliyor olabilirler ama son kuruşunuza kadar bahse girebilirsiniz ki sahipleri karadalar.
Lee projektörü kapattı. Bu toplantıyı yapmamıza olanak tanıyan diplomatlara ve uluslararası istihbarat camiasına teşekkür ederim dedi. Bazılarınızın bugün geç saatlerde evine döneceğini biliyorum ama çoğunuz önümüzdeki birkaç hafta boyunca burada konuğumuz olacaksınız. Eminim aynı gizlilik kurallarının hepimiz için geçerli olduğunu hatırlatmama gerek yoktur. Çalışmalarımız ve bulgularımız gizli kalmalı. Bu hepimizin, hükümetlerinin çıkarınadır. Durakladı. Bilim insanlarına gelince, lütfen size yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan emin olun. Şu andan itibaren sadece size verilen dizüstü bilgisayarları kullanmanızı rica ediyoruz. Otelin her yerinde internet bağlantısı mevcut. Barda, lobide, odalarınızda, spor salonunda. Yani nerede olursanız olun çevrim içi olabilirsiniz. Otelin çatısı uydu çanaklarıyla dolu ve bütün teçhizat yeniden çalışır halde. Telefon konuşmaları, fakslar, elektronik postalar ve internet NATO 3 uyduları üzerinden çalışacak. Normalde NATO hükümetleri arasındaki irtibat için kullanılırlar ama artık sizin kullanımınıza da açık. Sadece burada çalışan grubun giriş yapabileceği bir secretus in secretum, bir kapalı şebeke kurduk. Bunu birbirinizle irtibat kurmak ve gizli verileri görmek için kullanabilirsiniz. Erişim için kendinize özel bir şifreye ihtiyacınız olacak ve bu şifre gizlilik formları imzaladığınızda size verilecek.
Sertçe onlara baktı. Lütfen bu şifrenin yetkisi olmayan kişilerle paylaşılmaması gerektiğini unutmayın. Oturum açtığınızda keşif ve dünya gözlem uydularına, NOAA'dan, SOSUS'tan verilere, arşivlenmiş ve yeni telemetrik malzemelere, CIA ve NSA'nin uluslararası terör, biyolojik silah ve gen teknolojisi üzerine veri tabanlarına erişiminiz olacak. Size elimizdeki derin deniz teknolojisiyle yapabileceklerimizin bir özetini vereceğiz. Ve ayrıca jeolojik ve jeokimyasal bilgiler bulacaksınız. Değişik organizmaların katalogları, donanmadan aldığımız derin deniz çizelgeleri ve elbette bugünkü sunumun istatistikler ve rakamlar dahil olmak üzere tüm detayları mevcut. Yeni gelişmeler otomatik olarak ve hızla sizlere iletilecek. Sizi bilgilendireceğiz ve sizden de aynısını bekleyeceğiz. Lee dinleyicilerine yüreklendirici bir tavırla gülümsedi. Hepinize iyi şanslar. İki gün sonra aynı saatte ve aynı yerde tekrar buluşacağız. O zamandan önce herhangi birileri aldığı notları karşılaştırmak isterse, binbaşı Peak ve ben danışmanlık için her zaman hazır olacağız. Vanderbilt kaşlarını kaldırdı.
Umarım cici bir kız olur ve her şeyi Jack amcana anlatırsın dedi yavaşça. Sadece kadının duyacağı şekilde.
Şunu unutma dedi Lee eşyalarını toparlarken. Ben senin üstünüm.
Üzgünüm tatlım. Yanlış duymuş olmalısın. Artık eşit ortaklarız.
Ben öyle demezdim. Entelektüel açıdan değiliz. Odadan çıktı.
37. ayrımın sonu. Sayfa 380.